Ayrım 12. Takkeli Firavunlar. Sabahattin Önkibar. Sayfa 135. AKP'nin kurulması ve önünün açılması. SİHA operasyonu ile APO yakalanarak başbakan yapılan Ecevit, hem ilerleyen yaşı ve kaybolan sağlığı sonucu hem de ABD'ye Irak bağlamında diklenmesiyle Washington nezdinde topal ördek ilan edildi. Çok sürmedi, ipi de çekildi. Ecevit'in o dönem bir yıl arayla yaptığı iki Washington ziyaretini izleyen bir gazeteci olarak ikincinin sonrasında verdiği hüküm gazetemdeki sütunuma Ecevit intihar etti diye yansıdı. Gerçekten de Ecevit Dick Cheney ile oğul Bush'a Irak'a müdahale bağlamında kırmızı ışık yakarken aslında Türkiye'nin onur bayrağını göndere çekiyordu ama öbür taraftan kendi siyasi sonunu hazırlıyordu. Nitekim Derviş ve Bahçeli ile hazırlanan operasyonla koalisyon sonlandırıldı ve AKP'nin önü açıldı. Hem Kemal Derviş'in koalisyona monte edilmesi hem de Bahçeli'nin Derviş'le beraber erken seçim operasyonu yapması Türkiye'deki dönüşümün ilk iki büyük hamlesiydi. Hastalığı esnasında Ecevit'e takınılan tavırlar ise onu istifaya zorlayıp Hüsamettin Özkan'ı başbakan yapmak içindi. Ecevit iş göremez hale geldiğinde çıkış yolu arayan Genelkurmay şöyle bir teklif yaptı. Demirel dışarıdan başbakan yardımcısı olarak atansın ve fiili olarak hükümeti o götürsün. Bugüne kadar medyaya hiç yansımayan ve bana o dönem bu model için aracı olan DSP milletvekili Gaffar Yakın tarafından aktarılan bu formüle Demirel hayır demezken Hüsamettin Özkan ile Ahmet Necdet Sezer engel oldular. O iki isim engel olmasaydı, yani Demirel şayet o kabinenin içinde olsaydı, ne DSP parçalanır ne de koalisyon dağılırdı. Dahası AKP'nin önü açılmazdı. Özkan'ın karşı çıkış gerekçesi hasta Ecevit'i istifa ettirip başbakan olmak istemesi, Sezer'inki ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Demirel her şeye hakim olur ve karizmamı sıfırlar endişesiydi. Bu arada Hürriyet'in Almanya'daki matbaa açılışında Hüsamettin Özkan'ın yanı sıra Mesut Yılmaz ile Tansu Çiller'in davet edilmesi MHP bağlamında kuşkuya neden olduğundan koalisyonun çöküşüne bir başka gerekçe olarak sunuldu. Ancak yaptığım araştırmalar matbaa açılışına bu isimlerin gitmesinin tamamen tesadüf olduğunu ortaya çıkardı. Zira aynı açılışta Tayyip Erdoğan da vardı. Devlet Bahçeli'nin yayla şenlikleri esnasında kiminle yaptığı hala sır olan uzun telefon görüşmesi sonrasında, üstelik partinin yetkili kurullarıyla istişare etmeden baskın yaparcasına erken seçim demesi öngörüsüzlük olarak izah edilemez. Çünkü söz konusu olan partisinin ülkenin yönetiminden vazgeçmesi ve normal süreye 1,5 yıl varken seçim kumarını oynamasıdır. Koalisyon sürecinde yolsuzluklar bağlamında ANAP ile MHP'nin arasının açılması da rutin bir hadise değildi. Belli ki Irak bağlamında ABD Türkiye'de hükümet değişsin ve kendini destekleyecek bir siyasi heyet iş başına gelsin istiyordu. Dolayısıyla ANAP'a karşı beyaz enerji, MHP'ye karşı Koray Aydın operasyonları gündeme getirildi. Operasyonu yapan alt kademe idealist ama oyun yukarıdan kurulmuştu. Amaç belliydi, o da uzun zamandır hazırlığı yapılan AKP'nin önünün açılmasıydı. AKP'nin bir ABD projesi olduğunun onlarca delilinden biri Namık Kemal Zeybe'ye yapılan ziyaret ve ona edilen tekliftir. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği siyasi müsteşarı ziyaretine gittiği DYP milletvekili Zeybe'ye aynen şunları söylüyordu. Yeni bir siyasi oluşuma gidilecek ve yeni bir parti kurulacak. Başına da Tayyip Erdoğan geçecek. Sizi de orada görmek isteriz. Namık Kemal Bey'in Demokrat Parti Başkanı sıfatını taşırken Ulusal Kanal'daki alternatif programında açıkladığı bu müthiş bilgi ne ABD sefareti ve ne AKP tarafından hiçbir zaman yalanlanmadı. AKP kurulmadan önce Star grubunun Ankara temsilcisiydim. O süreçte önce Fazilet Partisi bünyesindeki çatışmaları yakından izledim. Tayyip Erdoğan'ın adayı Abdullah Gül, yasaklı olan Necmettin Erbakan'ın adayı Recai Kutan'a yenilince aslında yeni partiden kopmaya bahane üretilmiş oldu ve çok sürmedi bölündüler. Tayyip Erdoğan'ın yanında Gül'ün yanı sıra Abdüllatif Şener, Bülent Arınç ve Cemil Çiçek gibi ağır toplar vardı. Melih Gökçek ise faziletten kopmasına rağmen Tayyip Erdoğan grubundan uzak durdu. Zira o yasaklı olan Tayyip Erdoğan'ın önünün hiçbir şekilde açılmayacağını düşünüyordu. Gökçek bu bağlamda derin çalışmalar içindeydi ki ileriki sayfalarda bunu detaylarıyla sunacağım. İkiye bölünen Fazilet Partisi'nde taraflar arasında rekabet o kadar fazlaydı ki hiç unutmam, bir gün Recai Kutan Bey ekibiyle bizi ziyarete geldi ve büromuzda ağırladık. Haber gazeteye yansıyınca ertesi gün Abdullah Gül'den bir telefon. Sabahattin Bey, ekip olarak size gelmek istiyoruz. Bize randevu verir misiniz? Elbette dedim ve beraber gün belirledik. Gül milletvekili seçilmesiyle Türkiye Gazetesi'nde beraber çalıştığımız Profesör Nevzat Yalçıntaş'ın öğrencisi olması hasebiyle ilk günden beri tanıştığım ve sayısız defa televizyon programlarıma çıkardığım bir isimdi. Randevu günü Abdullah Bey'in ona yakın arkadaşını Star'ın Oran yolundaki binasında öğle yemeğinde ağırladım. Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bu yemekte Gül ile Abdüllatif Şener masanın başına oturmak, yani lider görünme noktasında tartıştılar. Oradaki genel izlenimin bu yeni oluşumda ilk günden lider kavgasının uç verdiği ve Erdoğan'ın siyasi yasağının kalkmasının beklenmediğiydi. Bu süreçte Tayyip Erdoğan'la sık karşılaştık. Bir gün Gazi Osman Paşa'da Hemşin kökenli Ardeşenlilerin lokantasında öğle yemeğine oturmuşken Tayyip Erdoğan yanında Hayati Yazıcı, Sadık Yakut ve şimdi sabah ile ATV'yi alan Kalyon grubunun Trabzonlu sahibi Hasan Kalyoncu başta olmak üzere 10-15 kişilik bir kalabalıkla içeri girdi. Erdoğan girer girmez göz göze gelince masama geldi ve gel beraber yiyelim diye ısrar etti. Tayyip Erdoğan ile o günlerde bugünkü misali değildik, yani beni hasım olarak görmüyordu. Öyle ki kendisini İstanbul Belediye Başkanı olduğu günlerde defalarca TGRT'deki programımda ağırlamıştım. Doğruya doğru Erdoğan o yıllarda reyting makinesiydi. Ekranda görünmesi bile çok izlenmeye yetiyordu. Öyle olduğu için de onu programıma sık çıkarıyordum. Zira o dönem televizyon bağlamında olaya profesyonel bakıyor ve ABC'nin reyting klasmanına girmek istiyordum. Gazi Osman Paşa'daki lokantada yenilen yemekte siyasetle alakalı sorular sordu ve ayrılırken bana "Mutlaka görüşelim. Hem size komşuyuz, bizim büro sizin büronuzun karşısında, beklerim." dedi. "Ben de bakarız." dedim. Yemek sonunda Hasan Kalyoncu hesabı isteyince lokanta sahibi kardeşler Ogün ve Bahadır Baba Ahmetoğlu, "Tayyip Bey başbakan olduğunuzda yemek parasını sizden alırız." dediler ve ısrarlara rağmen almadılar. Tayyip Bey o söz edildiğinde aynen şu karşılığı verdi: "Biz başbakan olduğumuzda bugünkünden çok fakir olacağız, haberiniz olsun." Tayyip Erdoğan'ın Gazi Osman Paşa'daki o lokantaya gittiği duyulunca ekibi de oraya akın etti. Lokanta sahibi işler iyileşince gitti içkisiz lokantasına ruhsat aldı ve şarap koydu. Bir gün baktım şaraplar sıra sıra dizilmiş. Lokanta sahibi Bahadır'a seslendim. "Bu şaraplar ne?" "Ruhsat aldım Sabahattin Bey. Lokantanın havası değişsin." dedim. "İyi yaptın ama bundan böyle ne Tayyip Bey ne de adamları buraya gelmez." "Olur mu Sabahattin Bey? Ben bu ruhsatı onlar geliyor ve lokantam lüks görünsün diye aldım." "Aslanım, onlar içkili lokantada yemek yemeyi haram sayarlar. Göreceksin, şarabı gördüler mi şeytan görmüş misali kaçacaklar." "Yanılmadım. Araya giren seyahat sonrası, yani bir hafta sonra lokantadayım." Bahadır adeta ağlıyor. "Sabahattin Bey çok haklıymışsınız." "Ola ne oldu?" "Ne olacak? Şarabı gören yemeğe bile oturmadı ve kapıdan döndü." "Ya Tayyip Bey?" "O da bir geldi ve bir daha adımını atmadı." "Bunlar böyle Bahadır. Allah korusun, bir de bunların memleketin idaresine geldiğini düşün." "Vallahi düşünemiyorum. Ben hemşerim diye sevmiştim ama içki var diye lokantaya girmeyen biri maazallah başbakan olursa neler yapmaz." Erdoğan ve Gül Abraham Foxman ile ne görüştü? "Sekreterim Necmettin Erbakan arıyor deyince görüştür dedim. "Sabahattin Bey, ben Sayın Erbakan değilim." "Onu sesinizden anladım. Ne demek oluyor bu?" "Kendi ismimle ararsam belki ulaşamam diye korktum. Ben Fazilet Partisi'ndenim. Adım M.A. Size çok önemli bir bilgi vereceğim." "Nedir?" Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül Dünya Yahudi Konseyi Başkanı ile yarın gizli bir görüşme yapacaklar. Bu bilgi kesin. Abdullah Bey'in en yakınından Sayın Erbakan'a arz edildi. Biz de tarafsız bir gazeteci olarak sizi haberdar ediyoruz. Kiminle görüşecekler? Görüşecekleri kişinin adını öğrenemedik. Abdullah Bey sadece görüşmeyi ağzından kaçırmış, öyle öğrendik. Siz gazeteci olarak araştırırsanız o isme ulaşırsınız diye düşündük. Ama dikkatli olun, Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül sizin bunu bildiğinizi öğrenirlerse görüşmeyi iptal ederler. Peki görüşme nerede olacak, o konuda bilgi var mı? İstanbul'da olacak herhalde, çünkü Abdullah Bey yarın çok erken saatte İstanbul'a gidiyor. Tamam, araştıracağım. Telefonu kapattım, önce bir düşündüm. Akabinde İstanbul Emniyeti İstihbaratı'nda çalışan üst düzey bir tanıdığımın telefon numarasını tuşladım. Senden bir ricam var. Sabahattin Bey, buyurun. Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan yarın İstanbul'da yabancı biriyle bir görüşme yapacaklar. Bu görüşmenin kiminle olacağı ve nerede olacağını öğrenebilir miyiz? Araştırıp size dönerim Sabahattin Bey. Ertesi gün öğleye doğru o isim telefonda. Evet, böyle bir buluşma kesin var. İsme henüz ulaşamadım. Ulaşınca bildireceğim. Akşamın ilerleyen saatlerinde bilgi geliyor. Görüşülecek adamın ismi Abraham Foxman, ABD'li, dünyanın en büyük Yahudi örgütlerinden ADL'nin başkanı. Buluşmada Abdullah Gül'ün yanı sıra Tayyip Erdoğan da varmış. Emin miyiz? Kesinlikle. Ertesi gün hemen Abdullah Gül'ü aradım. Sayın Gül, Sabahattin Önkibar'ım, Abraham Foxman ile ne konuştunuz? Abdullah Bey panikler. Ne? Kim? Anlayamadım. ADL Başkanı Abraham Foxman ile ne konuştunuz diyorum. Ne dediğinizi anlayamıyorum. Abdullah Bey, kiminle görüştünüz diye sormuyorum. Tayyip Erdoğan ile beraber böyle bir görüşmeyi dün yaptığınızı biliyorum. Sadece ne konuştuğunuzu merak ediyorum. Abdullah Gül direnmedi. Kim sızdırdı size bunu? Onu boş verin. Bu buluşma niçin, onu merak ediyorum. Sabahattin Bey, bu konu çok hassas. Onun için aradım zaten. Sakın ola bunu haber yapmayasın. Yalanlarız, mahkemeye veririz. Ben de o görüşmeye giderken çekilen fotoğrafınızı yayınlarım. Fotoğrafımızı da çektiler yani. Bu bilgiyi bana verenleri yalanlama ihtimalini düşünmeyecek kadar salak mı sandınız? Çok rica ediyorum, bunu yazma. Lütfen, rica ediyorum. Kusura bakmayın, ben haberciyim ve bu büyük bir haber. Telefonu kapattım. Burada bir açıklama. Aslında elimde fotoğraf yoktu. Fotoğraf ifadem Abdullah Bey'e bu görüşmeyi itiraf ettirmek adına söylenen beyaz bir yalandı. Abdullah Gül'den sonra önce genel yayın yönetmeni Fatih Çekirge'ye, sonra haber koordinatörümüz olan ve gerçekte Cem Uzan'ın Star gazetesini her gün yayına hazırlayan Yılmaz Özdil'e bilgi aktardım. Özdil haber içerikli köşe yazımı müthiş bir sunumla çok geniş olarak birinci sayfaya taşıdı. Bu şekilde Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül'ün AKP'nin kuruluş sürecinde dünya Yahudilerinin en etkin örgütü olan ADL ve en etkin lideri olan Abraham Foxman ile buluştuğu ve icazet aldığı sayemizde kanıtlanmış oldu. Bu haber Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan ile olan ilişkimizde büyük bir kırılmaya sebep oldu. Onlar benim bu haberle kendilerine karşı yapılan operasyonda başrol aldığımı düşündüler. Oysa hadise gerçekten yukarıda anlattığım gibiydi ve tamamen gazetecilik saikleriyle hareket etmiştim. Peşi sıra nabız tutma bağlamında askerlerle konuşmaya başladım. Bazı devletlerin milli günleri resepsiyonu vesilesiyle karşılaştığım kimi üst düzey generaller Tayyip Erdoğan'a ismen ateş püskürüyordu. Keza makamında ziyaret ettiği MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılıç benzer kanaatteydi. Yine 28 Şubat süreci 1000 yıl sürecek açıklamasını karargaha davet ettiği benimle beraber 5 gazetecinin önünde yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu da bu kesime karşı fevkalade tavırlıydı. Askerlerle tuttuğum nabız sonrasında yazımın başlığını şöyle attım. Tayyip'ten muhtar bile olamaz. Generallere dayandırdım. Bu haber büyük yankı uyandırdı. Sonrasında ise yine gazetem Star'da İmam Hatipli'den başbakan olur mu başlığı ile yazı serisi yaptım. Tekrar altını çizeyim. Bu yazılarım asla bir yönlendirmenin eseri ya da sonucu değildi. Sadece o günkü devlet iklimini resmettim. İmam hatipli olan ve radikal görüşleri olduğu bilinen birine engel olunacağını düşünüyordum. Bu arada kurulması düşünülen AKP'nin Afyon toplantısına ısrarla davet edildim ama gitmedim. Peşi sıra Tayyip Erdoğan'ın gazetelerin Ankara temsilcileri toplantısına çağrıldım, ona katıldım. Erdoğan yemekli olan o toplantıda bana kırıcı olmayan sistemlerde bulundu. Bu da ona doğru eğilerek şakayla karşılık sizin üstünüzü çizdiler, başbakan yapmayacaklar haberiniz olsun dedim. Onun cevabı netti. Sebo bunu bil, ben başbakan olacağım, kimse bunu engelleyemeyecek. Tayyip Bey'deki bu inanç sadece kararlılığın ifadesi mi, yoksa küresel iradenin kendine verdiği cesaret ya da taahhüdün mü yansımasıydı, onu hala bilmiyorum. AKP kuruldu, Tayyip Erdoğan'ı genel başkan sıfatıyla televizyona ilk çıkaran yine ben oldum. Star TV'ye çağırdım, Erdoğan ile 2 saate yakın canlı program yaptım ve kamuoyunda merak edilen bütün soruları bir bir gündeme getirdim. Bu tavrım bile benim Tayyip Erdoğan olayına ve kurduğu partiye, bazılarına taşeronluk yapma adına değil, tamamen gazetecilik ve habercilik adına hareket ettiğimi ortaya koyuyordu. Melih Gökçek ve Erdoğan'ın arası nasıldı? Tayyip Erdoğan'ın kızmasına rağmen benim programıma gelme sebebi Star TV ve Star gazetesinin gündemi belirlemede etkin olması ve bizi her şeye rağmen karşısına almak istememesindendi. Tayyip Erdoğan o süreçte Melih Gökçek'e ateş püskürüyordu. Star TV'ye programıma geldiğinde lavaboya gidebilir miyim dedi. Sular akmıyor, çocuklar pet şişeleri koydular deyince durdu ve şunları söyledi. Türkiye'nin başkentinde suların akmaması ne korkunç bir hadise. Gelin görün, İstanbul'da her yerde gürül gürül su akıyor. Ankara'yı geziyorum, çok ilkel kaldı. Belediyecilik adına hiçbir hizmet yok. Tayyip Erdoğan'ın sözlerini ertesi gün telefonda naklettiğim Melih Gökçek şu karşılığı veriyor. Öyle söyler tabii. Sadece sana değil, geçen gün buluştuğu iş adamlarına da beni şikayet etti. Sebep ortada. Partisine katılmadım ve yeni bir siyasi oluşumu başlattım diye kızıyor bana. Melih Gökçek o günlerde hem Fazilet Partisi'nden hem de Tayyip Erdoğan'dan uzak durup havayı kokluyordu. Kulağı delik olan Gökçek, biz gazeteciler misali Tayyip Erdoğan'ın önünün kapalı olduğunu düşündüğünden partisine katılmadı. Zira o partinin kapatılabileceğini ve o şekilde kendisine siyasi yasak gelebileceğini düşündü. Tayyip Erdoğan'ın yasağının kalkmayacağını ve bu şekilde kurulan yeni partinin eninde sonunda kendine kalacağını düşünen Abdullah Gül, gizli rakip olarak Melih Gökçek'i görüyordu. Dolayısıyla onun kendilerine katılmamasından memnundu. Zira Gökçek'in türlü imkanlarını ve günlük politikadaki ustalığını bildiğinden onunla başa çıkamayacağını düşünüyordu. Tam bu süreçte Emine Erdoğan ile Hayrün Nisa Gül'ün aralarındaki rekabet ve çatışma bilgileri kulis haberi olarak bana aktarıldı ve bunları yazdım. İddiaya göre Hayrün Nisa Hanım her yerde, Tayyip Bey imam hatipli, İngilizce bile bilmiyor, ondan başbakan mı olur diyormuş ve bunu işiten Emine Erdoğan küplere biniyormuş. Yazım gazetede yayınlanınca Abdullah Gül aradı. Tahmin ediyorum sana o bilgiyi Melih Gökçek verdi ama onun gayesi Tayyip Bey'le benim aramı açmaktır. Güle şu cevabı verdim. Hayır, bilgiyi Melih Gökçek vermedi. Hayrün Nisa Hanım o sözü ederken tanık olan hanımların kanalıyla geldi. Melih Gökçek yeni siyasi oluşum bağlamında önce seçime katılma hakkı bulunan kağıt üzerindeki Demokrat Parti'nin yönetimini yanına aldı, akabinde 100 büyük Türk sloganıyla kurucular listesini oluşturmak için harekete geçti. Ankara Tandoğan'da belediye çalışanlarıyla yaptığı mitingden tatmin olmayan Gökçek, Erhan Göksel aracılığıyla ard arda anketler yaptırdı. Bu arada Gökçek'in gözü kulağı Anayasa Mahkemesi'ndeydi. Derken Anayasa Mahkemesi Tayyip Erdoğan için beklenen kararını verdi. Buna göre Tayyip Erdoğan milletvekili olamayacaktı ama parti genel başkanlığında kalabilecekti. İşte bu karar Melih Gökçek'i stop ettirdi. Zira AKP'nin önü kurumsal olarak açılmış oluyordu. Pragmatik Gökçek, Milli Mücadele Gençliği günlerinden arkadaşı olan Cemil Çiçek gibi isimleri devreye sokarak son süreçte AKP'ye yanaşmaya çalıştı. Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül yüz vermeseler de Gökçek umursamadı ve AKP'nin kapısında nöbet tutarak içeriye davet edilmeyi bekledi. Tayyip Erdoğan'ın partisine karşı kapatma davasının açılmadığı bir yana, Anayasa Mahkemesi parti liderliğine olur vererek dolaylı olarak önünü açıyordu. İşte bu gelişme Ankara'da ABD'nin devreye girmesi ve yeni bir siyaset mühendisliği olarak yorumlandı ki bu bağlamda bir sürü tevatür kulağımıza geldi. 12. ayrımın sonu. Sayfa 146.